25 Mart Pazartesi sabahından sesimin ulaştığı herkese merhaba. Ben Çağnur Coşan, Aposto Radyo'da 6.30 bültenini aktarıyorum. Yepyeni bir haftaya hızlıca giriş yaptık. Bu hafta oldukça yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Bugünün başlıkları ise şöyle. Cuma akşamı Moskova'daki bir konser salonuna IŞİD tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede milli yas ilan edildi. Senegaliler dün Cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Haberlerin devamını birazdan aktaracağım, ancak onun öncesinde bugünün destekçisi var. Bugünün bülteni Fiat Connect ile birlikte ulaşıyor. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Connect üzerinden erişilebilen Connect Casco ile poliçelerde yeni bir deneyim sunan Fiat, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş hizmet almasını sağlayarak akıllı fiyatlandırma ile artan araç sahiplenme maliyetlerinden kaçınmalarına yardımcı oluyor. Ayrıntılar bültende. Türkiye başlığıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Yeniden Büyük İstanbul mitinginde bu şehri CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor açıklamalarında bulundu. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasında da İstanbul şu anda hizmete aç, bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul kaybedilirse bu tüm Türkiye'nin direncinin çökmesi anlamına gelecek açıklamasında bulundu. Cumhuriyet'ten İlkim Öngel'e röportaj veren İmamoğlu, bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçimine aday mısınız sorusuna 4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez cevabını verdi. İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un gündemimizde değil dediği Kanal İstanbul projesi, 2018'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın faaliyet raporlarında bakanlığın görev tanımları arasında sayıldı. Cumhuriyet'ten Sarp Sakal'ın haberine göre proje, bakanlığın faaliyet raporlarında ilk olarak 2014 yılında Bakırköy-Beylikdüzü metro projesiyle işlendi. Raporda metro projesinin ihale dökümanının hazır olmasına karşın ilk 7 kilometresinden sonra Kanal İstanbul projesiyle kesiştiği ifade edilerek metro ihale sürecinin dondurulduğu belirtildi. TİP'in Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında açılan soruşturmada Zan'la görüşmelerini kaydeden Turgay K. tutuklandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan ifadesini aldığı Turgay K.'yı cezaevine gönderdi. Yabancı öğrenci sayısı ve diploma ticaretiyle gündeme gelen Karabük Üniversitesi'ndeki bazı usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda sınavların firmalara bırakıldığı, ancak firmaların hizmet karşılığı alacağı ücretin belirsiz olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yabancı öğrencilerin bir kısmının yapılan araştırmalar çerçevesinde ücretsiz olarak okutulacağı söylense de öğrencilerin ücretsiz okutulmadığı belirtildi. Filistin Özgürlük Platformu, İsrail'in soykırım suçlarını yargılamak üzere düzenlediği Vicdan Mahkemesi etkinliğinden "Vicdan mahkememiz tamamlandı, vicdanlarımızda Netanyahu hükümeti suçludur. Bu veriler bizim açımızdan 12 Ocak 1951'de yürürlüğe giren soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ikinci maddesine göre çok açık bir soykırım girişimidir. Vakit kaybetmeden Gazze'de acil bir ateşkesin ilan edilmesi ortak talebimizdir" açıklaması geldi. Bültenimize Uluslararası Araştırma Kuruluşu Ipsos'un araştırma dosyasıyla devam ediyoruz. Ipsos'un Şubat 2024 ekonomi dosyasına göre Türkiye'de en büyük sorun ekonomi olarak görülüyor. Ipsos'un yürüttüğü anket çalışmasında halkın %85'i ülkenin en büyük sorununu ekonomi olarak yanıtlarken göçmen sorunu %3 seviyesinde kaydedildi. Siyaset ise %2 ile 3. sırada yer aldı. Halkın yalnızca %13'ü enflasyonun TÜİK'in açıkladığı seviyede hissedildiğini düşünürken, gerçek enflasyonun resmi verilerden yüksek olduğunu düşünenlerin oranı %65 oldu. Katılımcıların %5'i ise enflasyonu açıklanandan daha düşük hissettiğini söyledi. Halkın enflasyona yönelik beklentisi ise %74 ile artacağı yönünde oldu. Enflasyonun aynı seviyede seyredeceğini düşünenlerin oranı %14 olurken, gerileyeceğini düşünenlerin oranı ise %12'de kaldı. Ve sırada dünya gündemi var. Senegal'de halk cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Yaklaşık 18 milyon nüfusu olan ülkede 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5. cumhurbaşkanı olacak. Hiçbir adayın oyların %50'sinden fazlasını alamadığı durumda 2 hafta içinde ikinci seçim yapılacak. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail-Hamas Savaşı'nın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.226'ya yükseldiğini, yaralı sayısının da 74.518'e ulaştığını duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, Hamas'ın İsrail'in esir değişimi ve ateşkes teklifine verdiği tepkiyi olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını belirtti. Kaynak, İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze şeridinden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatılıyor, açıklamasında bulundu. İsrail'de hükümet karşıtı gruplar, savaş esirlerinin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisinde bulunarak hükümeti istifaya çağırdı ve erken seçim protestoları düzenledi. Bir araya gelen binlerce kişi, Hayfa, Batı Kudüs ve Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayseri'de gösteriler düzenledi. Protesto alanında Netanyahu'nun kanlı yüzünün olduğu afişler ve "Sen baştasın, sen suçlusun" yazılı pankartlar yükseldi. AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8.000 dönüm araziye el koyma kararını kınadı. AB Dış İlişkiler Servisi, bunun Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasındaki 1994 Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana el koyulan en büyük arazi olduğunu belirterek, "Yerleşimler, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." AB liderleri, İsrail'i bu kararları geri almaya çağırıyor, açıklamasında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı, Çin tarafından işletilen MV Hankou adlı yakıt tankerinin cumartesi günü Husiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, gemi ufak çaplı hasar görmüş, herhangi bir can kaybı rapor edilmemiş ve gemi rotasına devam etmiştir. Husiler daha önce Çin gemilerine saldırmayacaklarını belirtmelerine rağmen Huang'a saldırmışlardır, açıklamasında bulundu. Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev'e seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Kiev Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Kiev'e son 4 günde 3 füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Ukrayna basını, sınır kenti Lviv'de bomba sesleri duyulduğunu yazdı. Polonya, Lviv'i hedef alan saldırıların ardından, ülkelerin hava sahasının güvenliğini sağlamak için hava kuvvetlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Ekonomi ve finans. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel kesim güven endeksinin Mart ayında aylık bazda 2,9 puan artışla 104,4'e ulaşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydettiğini duyurdu. Deutsche Bank stratejistleri, TCMB'nin geçen haftaki sürpriz faiz artış kararının ardından Türk lirası için yeniden iyimser tarafa geçtiklerini ve TL'de yeniden uzun pozisyon alma konusunda artan bir şekilde güven duymaya başladıklarını bildirdi. Öte yandan Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, TCMB'nin attığı 500 bas puanlık faiz artışı adımının fiyat istikrarını sağlama ve rasyonel ekonomik politikaların sürdürülmesi bakımından bankaya olan güveni artırdığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllık bazda %22,68 artışla 2 milyon 294 bin kişiye ulaştığını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması teklifine uygun bulduğunu ifade ederek, bu Ukrayna'ya askeri teçhizat finansmanı sağlayacak. 2024 yılı için 3 milyar euro civarında ve gelecek yıllarda da buna benzer tutarların toplanmasını bekleyebiliriz ifadelerini kullandı. İş Dünyası ve Teknoloji. Rekabet Kurumu, online yemek teslimat hizmeti sunan ve Türkiye'nin ilk internet girişimlerinden biri olan Yemek Sepeti'ne soruşturma başlattı. Birleşik Krallık Rekabet Kurumu CMA, Vodafone ve Three UK birleşimi ile ilgili soruşturmanın ikinci aşamasını başlattığını duyurdu. CMA, soruşturmayı yasal olarak başlatmadan önce kurumun endişelerine dair çözüm bulması için şirketlere 5 iş günü verdi. CMA, iki şirket arasındaki birleşimin tüketiciler için daha yüksek fiyatlara neden olacağı ve ileride yapılabilecek altyapı yatırımlarını etkileyebileceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, deepfake pornografik videolarını 2022'de internette paylaşan baba ve oğluna 100 bin avroluk tazminat davası açtı. Meloni, parayı cinsel şiddet mağduru kadınlara yardım etmek için bağışlayacağını belirtti. Reddit, halka arz olduğu ilk gününü neredeyse %48 yükselişle 50,31 dolarda kapattı. Perşembe günü işlemlerin kapanmasıyla birlikte şirket, piyasa değerini 9 milyar dolara çıkarmış oldu. TikTok yasağı ile ilgili önümüzdeki günlerde oy vermesi beklenen ABD Senatosu'nun iki üyesi, Milli İstihbarat Kurumu'ndan TikTok ve ByteDance'in tehdit oluşturduğu iddiasına dair topladıkları bilgileri halka açık hale getirmesini istedi. Stability AI şirketinin kurucusu ve CEO'su Emmett Mostek görevini bıraktığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, 25 Mart Pazartesi gününde ben Çağnur Coşan 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Fiat Connect ile birlikte ulaştı ve haftaya hızlı bir giriş yaptık. Sesim size nerede ve nasıl ulaştı bilmiyorum ama bugününüzün güzel geçmesini diliyorum. Aposto Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.